Ayrım 20, Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt, Erol Toy, sayfa 297. Arka arkaya duran iki atın eğerlerine bağladıkları sırıklardan oluşan sedyeye yatırdılar armanı. Savaş içinde yaşamını kurtaran Aydın, yaralarını saran Don Pedro ve güvenliğinden sorumlu üç koca kıyı üstünden Bikon baronluğunun yolunu tuttular. Alabildiğine düz topraklardan sıcağı içe içe yürüdüler. Amiral Laat garda vermek için direttiğinde istemezlendiler. Üstlerine varılmayacağını bildiğinden ses çıkarmadı amiral. Yalnız yakınan gözlerle Turgut Reis'e bakıp, "Barbaros Reis sağ olsaydı belki söz dinletirdik bunlara. Sığındığımızda reislerinin bir bakışıyla ezilip büzülmekteydiler," dedi gülerek. "Ona da diklendiklerini gördük ya, bizimki de umut işte," diye tamamladı sözlerini. Turgut sessiz sessiz gülmüştü. Ustalarının nice erler olduğunu, Dorya Reis'in bile bildiğinden güvenli başını sallamıştı.
"Bilmektesiniz bunlar üç uslanmaz Adem ejderhasıdırlar ki, yer ve dahi derya yüzünde söz geçirebilecek bir tek kişi bulunmakta. O da Horasan postunun sahibi Pir Atadır amiral yoldaş. Ancak ondan buyruk getiren de sus pus olup ezim büzüm dururlar. Ondan ötesine akıllarına yatmayanı işletebilecek bir kul ve dahi tövbe tanrı bile yok desek yeridir. Madem yürümek dilemekteler, salın gitsinler. Yol niceyse uzak sayılmaz."
Armanın iniltilerinin arasında reislerin konuşmalarını yenileyip gülüyorlar. Don Pedro gülüşlerine katıldıktan sonra, "Amiral bir türlü anlamak istemedi efendilerim," dedi. "Sizin baronese nice bir güven vermek istediğinizi ve dahi ölü barona dostluğunuzun önemini nice bir belirtmeye davrandığınızı kavramamış ola."
"Sanmamaktayız," dedi çolak solu, "kavradığından ve dahi bildiğinden yorgunluğumuzu azaltmayı diledi. Böylelikle bizim acımıza katıldığını belirtmeye sıvandı.
Hem de az biraz denedi. Belki diretirse katlarınız umarak," dedi Buğa. "Gavur gavuru bilir. Don Pedro ustamız da nice bir ayrı ulustan olsa da Frank'ın oyununu hemen kavrar."
"Bizim gavurluğumuz sizinkinden artık olsun efendilerim," dedi gülerek Don Pedro. "Yeter ki sizinkiyle ölçülsün. Bundan üzünç duyanın aklına yanarız."
Ablak yüzündeki ter damlacıklarını işaret parmağıyla sıyırtıp yere silkeledi yürümekteyken, "Ne var ki karşılıklı kibarlığa oturup bizi attan yoksun kılmak amacında olduğunuzu da daha iyi bir anlamaktayız."
"Ha şunu bileydin," diye atıldı çolak solu. "Az biraz ayakların açılsın. Bütün amacımız seni yürütmek idi. Onca yıldır oturduğun yerden, iş görüp oturduğun yerden ders vere vere bacaklarını unuttun. Oysa onlar kişiye gerekli. Gerekende koşmasını bilmelisin ki amacına tezden ulaşabilsin."
"Hele hele, başınızın ardında bir iş gizlenir gibimize gelmekte. Bizden saklınız gizliniz olmadığını sanır idik. Yanıldığımız açıktır ki bizi koşturmakla oyun düzülmekte. Yok ise buralarda terk eyleyip kaçmayı mı kurmaktasınız? Eğer aklınızda böyle bir iş var ise bilesiniz ki Turgutça kalyonu kıyılardan eksik olmamakta. Ya da forsalık ise sonu ha sizinki ha başkasınınki deyip varırız bir yere."
"Anlamaktasınız değil mi yoldaşlar," dedi kör. "Bunun niyeti kötü. Kişi içindekini ayan edermiş. Frank toprakları niceyse Latin topraklarıdır demekte. Hem de bu yakalar kendi örneği Katolik olduğundan varıp katılıvermek hoş gele. Eh kişi dostlarından ıramaya durdu mu dostlarını kendinden ıramaya debelenir imiş."
"Öyle imiş de varıp Pir Ata dergahına yüz sürmeklikten söz eden kim olmakta? Daha geçenlerde sefere çıkılmaz ise yitiklere karışılacağını belirten kim? Forsa ya da tutsak isek bizi sağır mı bellemektesiniz?" "Hey bire ispenç abdalı," dedi çopur bua. "Biz gitmekteysek yalnız mı gitmekteyiz atamızın eteğine? Sencileyin bir bilge tarikata da fütüvete de gereklidir her zaman. Ulu beyimizle Kadızade Musa Çelebimizin gözlemevi bir usta bilge beklemekte orasan ellerinde. Sen varıp başına kurulmuşsun ne ola? Çıraklarınızdan yepyeni bilgiler yayılmaz mı geleceğe? Hekimlik ise bizde yasak yok. Daha İbn-i Sina zamanında deneye izin verilmiştir. Ve dahi Türkmen otağında şaman deneysiz durmaz. Kırık çıkık bakımından alışkanlık yitirmesin için sürekli kemiklerle oynarlar. Kesip biçmeye de izin vardır az biraz. Mısır cerrahları örneği bizde de uğur mur alınmakta. Dilemekteysen senin gibisini nereden bulacağız? Üç geldik sonra senden dört dönmeyi yasaklamadı ki atamız. Varır eteğine dört durursak artmamızdan hoşnut kalır."
Gözlerinde borçluluğun ışıltısı gün gibi bakındı Don Pedro'nun. İnleyen Arman'ın alnına elini koydu. Kıvırcık kumral saçlarını okşadı ağır ağır. Dilemekte ama ummamaktaydım ki böyle bir karara varacağınızı dedi aydınlığını gözlerine yayarak. Demekteydik ki kendi kendimize onlar çıplak çıkmışlardır yola. Bir çıplak daha yüklenip gidemezler. Töreleri, yasaları engeldir. Şimdi umabilirim öyle ya efendilerim. Ulu Bey gözlem evini görmeyi çok isterdim. Dediğiniz deneylerde bulunmayı da. Madem şamanlarınız bulunmakla özgür bize de izin verilir. Görmektesiniz değil mi yoldaşlar diye sordu çolak. Nice bir hayallenmekte kesip biçmeye. Hemen ağzının suyu aktı ki biz dursak bu gidici. Nice ise yolu yöntemi bilmekte. Az biraz akdenini güneşe tutup beline bizim kubarlardan birine taktı mı, pir ataya diz çökünceye kimliğini kimse soramaz. Eh pir ata da kişinin kimliğini kokusundan anladığından buyur eder ki bizi unuta. Anlaşıldı dedi kör. Adem'in isteği bizi burada değil, atamızın yanında terk eylemeye dönük. Biz de kendimizce neler düşünmekteyiz.
Siz her zaman iyi düşündünüz efendilerim. Bir kötü savaşçıdan bildiğine güven duyacak bir Adem çıkardıysanız ötesine ne denilebilir? İşte bilim tanıktır ki terk eylenmek korkusu bizi şaşkına çevirmiş idi. Bilece bulunmak mutluluğu bağışlananda ne istenebilir ki? Tanrı nice bir kutlu kılmış bizi. Yağmurdan kaçan doluya tutulmaktayken, ölümden kaçarken bilime tutsaklandık ve dahi mutlandık gölgenizde.
Söyledik size dedi yeniden boğa. Bu Adem kilise çalanın sesini duymakla çalabı yalvacı düşünmeye durdu yeniden. Papazsız bir kilise görende ayine oturmaz ise paçamızı kurtarmış sayarız. Ya bir de oturup çolak ustamızın günahlarını çıkarmaya soyunur ise?
Yandık diye bağırdı solu. Yandık ki dumanımızı nereden çıkaracağımızı bilmemekteyiz. Bundan öteye mücerrede ikrar versek derimizi yüzer bu Adem bizim. Zaten işe yaramayız. Neden derseniz papazın böylesi üç akça bir duka ile günahtan arınılmayacağını bilir. Bilen de oturtur mu bizi kökünden sünnet olmakla? Hem de oturtur. İyi ki yanımıza bir de Ferhat Molla'yı almadık. O da alkış çekip sağlam bir büzük yakaladığından uğunurdu ki başımıza geleni düşünmek ürgünç.
Sünneti bilmemekteyiz ama efendim sizdeki günahı bağışlamaya Papa Hazretlerinin cenneti yetmez. Doğrudan Senyor Jesus'un el vermesi gerekmekte. O yüzden böyle bir işe sıvanacak papazın aklına şaşarız.
Dostlarımız bizi bir nice kötü bellemekteler diye soludu solu. Nedenini bilmesek biz de düşman kesiliriz bu kötülere. Ne var ki biri taşağını burdurmuş papaz eskisi, biri mücerrede soyunmuş dervuş köçeği ve dahi bir üçüncüsü artığımızdan yalanmayı meslek edinen abdal ermiş olmasa öfkelenip delileniriz. Olan da bir kez bunlar da tadını alsalardı bu işin.
Birden Aydın'ı yeni sezinlemiş gibi yüzüne baktı. Aydın'ın kıpkırmızı kesilmesinden kıvanarak güleç güleç sürdürdü.
Öyle değil mi Aydın Reis? Alsalardı bir dahi vazgeçip böyle günahı günah sayarak günaha girerler miydi? Tersine asıl günahın çalabın verdiklerinden kaçınmak olduğunu bilmeyene nice bir söz edilse yersiz mi? Haksız mıyız?
Aydın başını yere eğmiş hiçbirinin gözlerine bakmamakla diretiyordu. Arman yeniden inleyince irkildiler. Pedro alnını yokladı.
Yol yordu dedi, ateşi yükselmekte. Bir mola yeri bilmekteyseniz az biraz dinlenelim. Sonra dilerseniz yeniden yola düşeriz.
Mola yeri araştıran gözleri hemen yanlarındaki top ağaçların üstünde kilitlendi. Atları o yana çekip gölgeliğe sağındılar. Aydın ağaçların dibinde diz boyu yükselen otları göz açıp kapayıncaya yoldu. Kocalar sedyeyi eğerden çözerlerken bir yatak düzenledi. Arman boylu boyunca uzatıldı otların üstüne. Bir süre sonra iniltisi kesildi. Düzgün soluklarla uyumaya durdu. Pedro ateşini denetledi. Omuzuna asılı torbasının içinde ilaçlarını yokladı. Tümünün tamam olduğuna güven duyunca sırıttı. Terini sildi yeniden. Bağdaş kurup oturdu. Sırtını bir ağaca dayadı. Derin derin nefeslendiği sırada üç kocanın dikili verdiklerine tanık olarak durakladı. Az sonra tümü birden duydular çıtırtıları. Belli belirsiz birer devinimle asının dört bir yanını sarıp palalarını butlarının altından alarak sırt sırta oturdular. Ağaçların arasından fırlayan çıplak ayaklı, soluk, yamalı ve yırtık çakşırlı, kötü dimiden eski gömlekli altı kişi mızraklarını her birinin gövdesine doğrulttular. Daha onlar ağızlarını açmadan fısıldadı kör.
Arkalarında dokuz kişi daha var. Epeydir bizi gözetliyorlar. Pusuyu bozmak kolay.
Kör'ün söylediklerini duymamış gibi başını dikti boğa. ''Hoş geldiniz'' dedi. ''Bir şey mi istemektesiniz?''
''Evet'' dedi başları olduğu anlaşılan dikkatli bir adım atarak. ''Atlarınızı, giysilerinizi, silah ve paralarınızı.''
''Silah, para ve dahi atları anladık'' diye alay etti yeniden. ''Ancak giysilerimizin size uyacağını sanmamaktayız.
İyisi mi, gelin uzlaşalım. Belli yorgun ve dahi açsınız. İlk köyde doyunmanızı sağlayalım. Ötesini istemeyin bizden.''
''Uzatmayın'' diye buyurdu çetebaşı. ''Uzlaşmayı öneracak durumda değilsiniz. Çabuk soyunun ki canınızı bağışlayalım. Uzatırsanız canınız yanabilir.''
''Baş buyuran da Levent uygular. Siz razıysanız ötekiler de uyar. Gelin önerimize olurlanın ve dahi bilin ki kavga gereksiz olsun.''
''Uzattınız ama'' diye mızrağını savurtmaya davrandı çetebaşı.
Davranmasıyla mızrağının elinden uçtuğunu sandı. Baktığında çopur buğa hemen ardındakinin de mızrağını kapıvermişti. Aydın, körveli ve çolak solu ise ötekileri çoktan silahsızlandırmışlardı. Birden kendi çıplaklıklarını duydular. Korku gözlerini büyüttü. Parmaklarını ağzına götürdü çetebaşı. Keskin bir ıslık çalmaya kalmadan dört kişinin yel gibi ağaçların arasına yığıldığını gördü. Bedeninde ürkünün titremesi, gözlerinde ölümün fısıldamasıyla diz çöktü.
''Efendimiz'' dedi, ''bağışlayın.''
''Az önce sen bağışlamak istemedin'' dedi buğa. ''Yordunuz bizi. Şimdi kan görmeden dinlenmemiz olanaksız.''
Arkadaşlarına döndü. Yarı Frank, yarı Latince karışımı yerel dille.
''Ne dersiniz, ellerini ayaklarını mı keselim yoksa burunlarını kulaklarını mı?''
''Bizce kellelerini kesmek iyidir'' dedi solu. ''Böylelikle bir dahi buralarda eşkıyalık yapacaklara bir ders vermiş oluruz.''
Yok diye atıldı kör. Onca ağır değil suçları. Yalnız ellerini keselim ki örnek olmayı sürdürsünler. Bir yerimiz yaralanıp berelenseydi o zaman diyet olaraktan başlarını keserdik. Eşkıyalık etmektelerse zorunluktan ve dahi açlıktan etmekteler.
Doğru buyurdunuz efendilerimiz diye yakardı ağlamaklı çetebaşı. Zorunluluk ve dahi açlık zorladı bizi. Düzensizlik herkesi vurduğunca doyunmaya koştu.
''İyi ama'' diye düşündü boğa, ''biz size doyunmayı önerdik, dinlemediniz.''
''Bir kez vurguna dadandı mı kişi, kendini tutamıyor efendimiz.''
''Kralınız ve dahi baronunuz asker yazmıştı geçtiğimiz aylarda, neden katılmadınız?''
''Ölüm her yerde aynı değil mi?''
''Öyleyse yakınmayın.''
''Bağışlayalım'' buyurmuştunuz efendimiz diye dizlerinin üstünde köre doğru sürüklenerek kapandı çetebaşı.
''Bağışlayın lütfen.''
''İyi de kuşaklarınızdaki altınları sökülün bakalım'' dedi ker. ''Belki o zaman bağışlamaları için yoldaşlarımızı kandırırız.''
''İnan ki paramız yok efendilerimiz'' diye ağladı çetebaşı. ''Savaş olduğundan buradan kimseler geçmemekte. Yoksul köylü de mızrağımıza tek tavuğundan ötesini vermemekte. Az biraz fazla zorlananı kendisi silahlanıp çeteciliğe durmakta. Yol boyunda bizim gibi kaç gruba rastlayacaksınız yolunuz uzaksa?''
''Uzak sayılmaz. Siz hele bir dökülün bakalım.''
Sözlerle yetinmeyip tek tek yokladı tümünü. 15 kişiden bir altına yakın para çıkarınca acımaklı baktı.
''Anlayın yoksulluğu yoldaşlar'' dedi Türkçe. 15 hayduttan bir altın derneşmemekte. Bizim yolcularımız keseyle altını bahşiş verir. Bir karış toprak almakla neden yalvar yakar olmakta Henry Bey anlamaktasınız. Bunların askerliğinden ne olur ki eşkıyalıkları can alıcı olsun?
''Eh, işin sonunu neye vardırmak dileğindesin?'' diye atıldı solu. ''Ademlerin canlarını bağışladığımız yetmemekle bir de üstelik mi verelim?''
''Hani fena olmaz efendilerim'' diye söze girdi Pedro.
''Biliriz düşündüklerinizi söylemek geçmez içinizden. Ama gerçekten acınasıdır köylümüzün hali. Acınası olduğundan direnemez. Acınası olduğundan davranamaz gerektiğince. Güçlü güçsüzün tok açın halinden bilmez.'' Eğer şanınıza yaraşır bir iş ekmek dilerseniz hem bırakın yoksulu hem ödüllendirin ki az biraz kulunuz olsunlar.
Kul edinmek diye kılıncımız yetmemekte mi altınımızı serpelim dedi solu. Ama madem sen hatırını koymaktasın ortaya canımız feda. Döndü haydutlara. Bakın bu yanımızdaki bilge sizi bağışlamak diler. Daha sözünü bitirmeden tümü birden Don Pedro'nun ayaklarına kapandılar. Sırtlarının ürpertisi birbirine koyun sokuluşlarıyla Pedro'nun ayağı öpme dileklerine karıştı. Bir süre baktılar tümüne birden. Sonra boğa kuşağından bir kese çıkardı.
''Her birinize birer altın vereceğiz. Bununla varıp çoluk çocuğunuzun yaşamını sağlayın. Biz buralardayız. Bir dahi haydutluğa sıvandığınızı görürsek gayri işiniz bitiktir.''
altını kapan şaşkınlığın çalkalanmasıyla duruldu. Canlarını kurtardıkları yetmiyormuşçasına bir de ödül almaları şaşkınlıklarını bastıramadı. Bu değişik giysili iri yarı insanlara baktılar bir süre. Yaşamları boyunca böylesine rastlamamanın ikircimi yumruk oldu boğazlarında. Tükrüklerini yutamadılar, sevinçlerini söyleşemediler. Körün eliyle savma işareti verdiğini görür görmez de her biri bir yöne dağıldılar. Avanaklığımıza mum dikecekler dedi Solu. Sanmamaktayız diye savundu Don Pedro. Belki damlarına varıncayı alay edecekler ama çocuklarının karınları doyduğunda düşünecekler. Nice iyi insanlara çattıklarını anımsayıp kendi kendilerine söz verecekler. Yoksul için bağışladığınız ödül canlarından artıktır. Kendileri de diyorlar ki gelip geçeni az buraların. Öyle olan da bir lokmaya canlarını koymuşlar. Şimdi yıllık gereksinimlerini karşılayan da birden tokluğa varırlar ki borçları ödenmez. Bilirsiniz, yoksul kolay borçlanır, güç öder. Gayrı yıllarca bu topraklarda sizin masalınız söylenecek.
Şimdi anlatık niyetini dedi Solu. Kendin gibi bizi de masal cini kılığına sokmaya debelenir idin. Şimdi muradına erdin öyle ya.
Gölgeniz derdik efendilerim, sağ olun. Bağışınızın değerini onlar bilmezlerse biz bilmekteyiz bir güzel. Hem de bu bağışın bize olduğundan güvenimiz tam.
Niye sana olmaktaymış dedi Boğa. Bizi yoksul ümüğüne çöken acımasızlar olarak mı tanımaklasın ki bir şamardık yiğitliğe bunca alkış çekmeye durursun?
Peki efendilerim diye yanıtladı Pedro. Borcumuzu azaltmak dilemekteyseniz bir bağış dahi bizim için olsun.
Abdalın abdala bağışı bir avuç haşhaştır dedi Solu. Bu da bizi uyutmakla durdu. Beyzademiz az biraz rahatladıysa varalım şatosuna da yumuşak yatağında uyusun.
Yeniden davrandılar, sedyeyi atlara sardılar. Dört bir yanını çevreleyip gün sıcağında toprak yolu adımlamaya durdular. Kara yazıcı ucu görünmez kervanına baktı Beyşehir dönemecinde. Atının terkisinde oturmakta olan oğlunun börkünü okşaladı. Develer yedişerlik diziler halinde birer eşeğe bağlanmışlardı. Türkmen leventleri kuşaklarına sokulu tüfekleriyle palalarını dizlerine yatırıp at binmişler. Kervanın bir başından bir başına yörük atları koşturduklarında develerin ela gözleri sulanıyor. Toz duman içinde yiten yük hararlarıyla hamutlar yeni bir seyirtmeceye değin aydınlanıyorlar. Yokuşun başında baba oğul durmuş bir ırmak gibi kıvrıla kıvrıla tepeye ağan kervana bakıyorlar.
Abo dedi Abdülhalim, hiç bu kadar kalabalık olmadı obamızda.
Olmaması bizim çabalarımızdan oğul diye yanıtladı Mehmet. Sen de belleyeceksin. Bu boyumuz develerinin yarısı bile değildir. Daha Engür üstünden Alaiye koyağına, Canik'ten size nice bir kervanımız yol sürmekte. Kayseri, Diyarbakır ve dahi Bağdat arasındaki yollar da bizim. Zaman içre tümünü belleyeceksin. Nerede o yalanılır görecek ve dahi bileceksin. Bir de her durakta usta eğitmenlerin eteğine varıp her yolda okuyup yazmayı belledin mi ötesi gelsin yazıcılık. Babam bana böyle eğitmişti. Boyun yazısı elimizden geçmekte bildiğin gibi. Hesapları biz yaparız. Alavere bizden sorulur. Alacaklımız bizi tanır, borçlumuz bize yakınır. Bey adına iş gören kocalardan biri olmanın yolu bundan geçer oğul. Yeterince büyüdüğünden gözünü açmaya koşulusun. Kimse durduk yerde iş edinmez.
Şimdi her sefer yazılı mı baba?
Her sefer yazılmak gerek. Şimdi orduya gereç taşırız oğlum. Kaç kez gidip geldik, nice bir mal götürdük, nice teslim eyledik, yazılmak gerek. Yazıldıktan öte kadı efendilere varıp ücretini alırız. Ne var ki bu kez görev doğrudan verildiğinden. Ordu sultan hanında konaklayanda serdardan alırız paramızı.
Hepsi birden mi?
Bazı seferler oymak borcudur, bedelsizdir senin anlayacağın. Ancak yine de el verir aldığımız. Kervana deve katsaydık aynı olurdu sonucuna bakarsan. Bu daha derli toplu, daha bir kolaydır. Bileceğin tüccara çalışmaktan devlete çalışmak yeğdir. Neden dersen aldığını toptan alır, verdiğini bir yere verirsin.
Öyleyse neden bütün işleri biz görmekteyiz?
Yerine göre oğul. Şimdi iş bu yakada ya, bizim yerimiz, bizden öte boy bulunmaz. Bulunmayan da kervan düzmekliğe de kimsenin gücü yetmez. Derbentleri bilmez el olan, pusuları sezmez durmayan. Bizim için öyle değil, olmayan da kolayına kaçar herkes. Çiçek Dağı'ndan Göksun Yaylası'na, Beyşehir Gölü'nden Toroslara en kolay taşıma bizimle olur. Olan da neden başkalarına yükümlesin devlet, bize yükümler.
Hem kendi kazanır hem bize kazandırır.
Kendi de mi kazanır?
Elbette, zamandan, yerden, Adem'den. Bu kazançtan iyisini bilmekte misin? Zamandan kazanır, bizim devemiz çoktur. Tezden indiririz yükü. Yerden kazanır, bir bölükle Diyarbakır ya da Antakya koyağına mal yığıp. Adem'den kazanır, büyük kervan kendini korur. Devlete gereksinim olmaz.
Neden koruyacak kendini?
Çok uzun zamandır yollar güvenlik içinde oğlum. Derbent'ten menzile hem düzgün ve dahi bakımlı, köprülü geçitli yollardır. Hem de eşkıyadan, soygundan ıraktır. Ne var ki kervancı bir gözü açık uyumalı. Bakarsın birinin canı kızar tepesi atar, gelir de sana çatar. Çatanda sen de hörlersin üstüne bir güzel. Gücün yetmemekteyse alta düşersin ki, kuşça canı yitirmek hoşça olsun. Neden dersen malın hesabını hiçbir zaman veremezsin, senin değildir. Gayrıya hizmet ettiğinde gayrıdan güvenli olacaksın. Bu yüzden de Adem'den kazanır devlet. Bu üç kazancın karşılığında verdiği öteki taşıma ücretlerinden ayrımlı değildir. Angaryası da cabası.
Anladım babam. Demek ki yüke yakın yerden bulacaksın taşıtmacıyı. Yükü kolay yere indireceksin. Öyle olanda kazanmaktasın.
Abdülhalim oğlum, pek de bir güzel anlamaktasın. Anlamaktasın ya, az biraz tersinden bakmaktasın. Bu devletin kârıdır ve dahi sen kervancı olacaksın. Olunca senin kazancın Tuğra'nın yazısıdır. Devlet için kazanç olan senin zararına olabilir. İyi tartman gerekir. Diyelim burada yüklediğini Diyarbakır koyağına taşıtmakta devlet. Bunca büyük kervanı bir işe bağladın mı ötekiler yığılır kalır. Adem bekleyecek değil, her bir iş zamanında yapılmak gerek. Kimi yolcudur, kimi tüccar. Tezden yerine ulaşmaya koşulu her biri. Sen develeri devlet ahırına bağlayıp elini ovuşturanda müşterilerini kaçıracaksın. Bir yıl sonrasına onlar da ellerini ovuşturdu mu onca devenin gevenini nereden bulacaksın? İşte işin püf noktası buradadır. Hem devletin işini göreceksin hem de her zamanki müşterilerini kollayacaksın ki her şey düzenle yürüyebilsin.
Doğru, oyundaşım oyunumu bozan da ben de küserim.
Tam da dediğin gibi, oyunu bozmadan oynayacaksın benim oğlum. Sen iyi bir yazıcı olacağa benzersin. Hele bir sınayalım, olmazsa karındaşını deneriz.
Karındaşım da olmaz mı? İkimiz birden yazıcı olsak bunca iş görülmez mi?
Görülmeye görülür de tümünü bir yere yazmak gerektiğinden sonucu görülmez. Oysa yazıcı dediğim bunca dağınıklığı derleyip toparlayan Adem demektir. Öyle olan da işi de bir kişinin yapması zorunluluktur.
Sen dedin ya baba, bir sürü yerde bir sürü kervanımız var diye. Şimdi sen onların başında bir nice bulanabilirsin ki yazıcılığını yapasın.
Emeklemeden yürümek de yazıcı soyu heme. Aferin oğlan Abdülhalim. Aferin derim sana ki böyle giden de bizi tezden ters yüz edip aklının köşesine yerleştirivereceksin. Çok bir iyi sordun. Lakin hepsinin başında benim bulunmaklığım gerekmez ki. Türkmenin Adem'i bol, usta kervancısı saymakla tükenmez. Onlar iş götürür oğul, onlar yük taşır, yük indirir. Handan kapana, tarladan yazıya.
Sonra biz varır hesabını görürüz. Ya yanlış olursa hesap?
Olmaz, olursa yanlış yanıltanın boynuna dolanır ki altından kalkılması olanısız. Tutalım ki yanılttı bizi biri, ertesinden eyleyecek. Malı yığılır kalır elinde. Biz yanılttık diyelim, kervancı yok değil ha. İş güvene dayanır benim oğlum. Güven olmadı mı hiçbir işin tadı da olmaz, çıkarı da. Yaban tüccarı bana güven deyince bura üreticisine güvenir. Üretici ahi ikimize birden güvenir. Böylelikle bir sağlamca güven ortamı doğar ki alan da kıvanır, aldığından ödeyen de.
Desene her şey Türkmen töresi gibi ölçülü ve dahi biçilidir.
Öyle oğul, öyle olmaya koşuludur. Neden dersen herkes ekmeğinin peşine salmıştır emeğini. Sen bir lokma fazla kapanda yanıltıp bir lokma eksik yiyeni düşünmeden olmaz. Düşünmemekteysen haramilik etmektesin ki, karnın ağrımamaktaysa başın ağrıyacak demektir. Hem de bu günün koşullarında. Biz babamızdan el almaya sıvandığımızdan bugüne, o babasından aldığından öteye yollarda haramilik olmamış. Yeni alınan ülkeler, yeni yerler ya da bizimkilerin dışında elbette varmıştır. Şimdi de var. Oraları çok bir tehlikeli. Ne var ki biz oralara varanda oraları da düzenlemeye koşuluyuz.
Demek dört bir yana gidilse kimsenin malına ziyan gelmemekte, öyle mi babam?
Ne malına benim oğlum, ne canına. İşte örnek, Doyran Beyçemiz. Obamızı buluncaya nice bir yolu bir başına yürüyüp varmış. Kadın başıyla gece vedayı gündüz ayak tepmiş. Ne kimse hor bakmış ona, ne biri hırlamayı düşünmüş. Bırak beli yaraklı korumayla gezinen kervanı, ele ermez bir avratın kılına ziyan gelmemekteyse güvenliği anlatmanın anlamı olmaz.
Madem dedemden bu yana böyledir, bizden de böyle yürür gider mi he babam?
Bizden yürüyüp gideceğine senedimiz yoktur oğul. Olmadığından bak dolanan yiğitlerimize. Ne var ki yol boyunda at yarıştırmaktan öteye pek yararları olmadığını da bilmekteyiz.
Bir de ben yarıştırsaydım.
İstemekte misin?
Çok.
Haydi var yarıştır diye kayıverdi atının üstünden kara yazıcı.
Abdülhalim dizginleri elinde bulunca bir süre şallak mallak kaldı. Terkiden eğere atladı yekinerek, dizginleri denetledi. Sonra topuklarını demir kırının sağırlarına bastırıverdi. Bastırmasıyla yaylanıp kaçması bir oldu. Dizginliğe güç yapıştı. Çırpık bacakları güç doladı sağırlara ve güçlükle dengesini bulunca kıvançla atın boynuna yattı.
20. ayrımın sonu. Sayfa 312.